Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 Haban 1403, Hicri Kameri 12 Cemadül Evvel 1446 ve Miladi Takvimle 14 Kasım 2024 Perşembe. Aynı zamanda bir rivayete göre Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce Aslan Rozan Hocamız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alemi Sayın Şeyh Salih ile Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın şehadeti üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an'da İslami düşüncenin ana hatları ve kalıcı hatır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, herhangi bir eyleme kesin şekilde tepki veririz dedi. Irakçı İran nükleer görüşmeleri yeniden canlandırmaya hazır olduğunu belirtti. Grossi, İran ile somut ve operasyonel sonuca ulaştık açıklamasında bulundu. Komutan Selami, intikamımızı sert darbelerle alırız dedi. Ve Amerikan Temiz Mahkemesi İran karşıtı davayı reddetti. Şimdi haberler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürünü kabul eden Cumhurbaşkanı, güvenliğimize yönelik herhangi bir saldırıya karşılık kesin ve kararlı bir tepki vereceğimizden emin olunmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile bugün yaptığı görüşmede İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini ve nükleer silah yapımının yasaklanması konusundaki ilkesel tutumu ile ilgili olarak defalarca ifade ettiğimiz gibi İslam devrimi liderinin açık fetvasına dayanarak nükleer silah yapımına asla yönelmedik, yönelmeyeceğiz ve kimse bu politikanın dışına çıkma yetkisine sahip olmayacak dedi. Cumhurbaşkanı, İran'ın nükleer teknoloji alanındaki çalışmalarının tamamen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın diğer ülkelere tanıdığı yasal hak ve çerçevelere uygun olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda iyi niyetimizi daha önce defalarca kanıtladığımız gibi nükleer faaliyetlerimizle ilgili iddia edilen şüpheleri ve belirsizlikleri gidermek amacıyla bu uluslararası kurumla işbirliğine ve uyuma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Nitekim bugün dünyada İran'ın dünyada barış ve güvenliği hedeflediğine inanmış durumdadır dedi. Pezeşkian, İran'ın nükleer anlaşma ve Amerika'nın bu anlaşmayı ihlal etmesi konusuna da değinerek, Atom Enerjisi Ajansı'nın birçok raporuyla onaylandığı gibi biz bu anlaşmadaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Ancak Amerika tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekilir, bu yolun devamını imkansız hale getirdi ifadelerini kullandı. İşgal rejiminin suçlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu rejim kadın ve çocukların öldürülmesi, sağlık merkezleri ve hastanelere saldırılar, okullar ve yerleşim alanlarının bombalanması gibi tüm uluslararası düzenlemeleri hiçe saymakta. Fakat ne yazık ki insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ülkeler tarafından desteklenmekte ve silahlandırılmaktadır. Bugün dünya kamuoyu bu insan hakları savunucusu ülkelerden ve uluslararası kurumlardan bu zulmü durdurmak için sessizlik ve kayıtsızlık yerine etkili bir rol oynamasını beklemektedir dedi. Cumhurbaşkanı, biz inanıyoruz ki savaş ne bizim ne bölgenin ne de dünyanın çıkarınadır. Aklı başında hiç kimse savaşı kışkırtmayı ve yaygınlaştırmayı arzulamaz. Ancak güvenliğimize yönelik herhangi bir saldırıya karşılık kesin ve kararlı bir tepki vereceğimizden emin olunmalıdır diye ekledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi de bu görüşmede Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın barış yanlısı ve uyum odaklı yaklaşımını övgüyle karşıladığını ve Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ile ajans arasındaki işbirliğini takdir ettiğini belirtti. Grossi, Cumhurbaşkanlığınız dönemi İran ve ajans arasında iyi ve olumlu ilişkilerde yeni bir sayfa açacaktır dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ayrıca İran ve ajans arasındaki iyi işbirliği ve etkileşim, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik kötü niyetli girişimleri etkisiz hale getirecektir ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Rakçı ile Grossi bir araya geldi. Irakçı üst düzey bir heyet başında Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bu sabah gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada Tahran'ın nükleer görüşmeleri yeniden canlandırmaya hazır olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bu sabah gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Rakçı paylaşımında bu sabah Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Sayın Rafael Grossi ile önemli ve samimi görüşmelerde bulunduk. MPT'nin kararlı bir üyesi olarak ajans ile tam işbirliği yapmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Anlaşmazlıklar işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebileceğini vurgulayan Irakçı, güçlü bir irade ve iyi niyetle yola devam etme konusunda mutabakata vardık dedi. Irakçı, İran'ın barışçı nükleer programı ile ilgili müzakere masasından hiç ayrılmadığını belirterek şu ifadelerde bulundu. Şimdi sıra Avrupa Birliği ve 3 Avrupa ülkesine geldi. Biz ulusal çıkarlarımız ve inkar edilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye hazırız. Ancak baskı altında müzakere etmeye hazır değiliz. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İran'ın nükleer programına müdahaleci her türlü kararın Tahran'ın derhal tepkisiyle karşılaşacağını belirtirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran ile somut sonuca ulaştıklarını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile ortak basın toplantısında İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişkiler koruma tedbirleri çerçevesinde devam etmektedir dedi. Grossi ile yapıcı görüşmelerde bulunduğunu dile getiren İslami, emperyalizmin İsrail rejimi tarafından kayıtsız şartsız desteklendiği bu durumda Grossi'nin İran ziyareti büyük önem taşıyor ifadesini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı bir karar çıkarma olasılığına tepki olarak Muhammed İslami, İran'ın nükleer programına müdahaleci her türlü kararın derhal tedbirlerle karşılaşacağını ve buna izin vermeyeceğimizi defalarca ifade ettik. Müdahaleci bir kararın İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişkileri etkilememesine yardımcı olmamız gerekiyor ifadesinde bulundu. İslami, Trump'ın yeniden göreve başlamasına ilişkin olarak asıl mesele şu ki, İran'ın nükleer programında etkileşim ve aksama yoluna gidilmesi halinde Tahran da buna karşılık verecek. İran her zaman iyi niyetle etkileşim yolunu izlemiştir. 1,5 yıl boyunca bu anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getiren taraf İran oldu. Ancak karşı taraf anlaşmadan çekilerek ağır yaptırımlar uyguladı. Bu tablo son derece nettir ve İran'ın tutumu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Etkileşim yolu seçilirse İran etkileşim arayacaktır. Başka yol seçilirse İran kendi çıkarlarına dayalı bir yol izleyecektir açıklamasını yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise Tahran ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek bu gezinin bölgenin kritik bir dönemden geçtiği bir durumda gerçekleştiğini belirtti. Grossi, ajans ve İran uzun süredir birlikte çalışıyor ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile iyi ve detaylı görüşmelerde bulundum. Şimdi dünyaya ortak çabanın sonuç getireceğini ve bizi yüzleşme yolunun ötesinde bir yola koyacağını göstermek için somut ve operasyonel bir sonuca ulaşmamız gereken önemli bir durumdayız dedi. Grossi, İran'ın yükümlülükleri ve bazı kişilerin İran'a yönelik iddialarla ilgili yanılgılarına ilişkin olarak doğrulama alanında her şey önemlidir. Nükleer maddenin mevcut olası her şeyin açık olması sadece İran için değil tüm ülkeler için önemli ifadesini kullandı. Rafael Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın özellikle de gelecekte kesin bir anlaşmaya varmak isteyen İran konusunda kendi doğrulamasını yapma fırsatına sahip olması gerektiğini vurguladı. Grossi, Siyonist yetkililerin İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehdidine ilişkin olarak çözüm aramak için Tahran'dayız. Hükümet politikaları şartlara ve gerçeklere göre değişiyor. Ama Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı olarak benim çabam durumu analiz etmek değil, görevim sorunu bulup çözüm sunmaktır. Mesele şu ki gerilimler var ve İran bunun merkezinde ve benim görevim gerilime bir çözüm bulmak ve bu çözümün mevcut olduğundan eminim ifadelerinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, genel olarak ben başkan ya da siyasetçi değilim. Dolayısıyla açıklamamı yapmamalıyım. Benim görevim böyle bir saldırının yaşanmasını engellemektir dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı tüm General Selami, Siyonistlere hitaben sizinle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sert darbeler alacaksınız. İntikamı bekleyin dedi. Bugün Tahran'da düzenlenen Nasrullah Askeri Güvenlik Tatbikatı'nda açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı tüm General Selami, Siyonistlere hitap ederek direnişin sönmeyeceğini ve sona ermeyeceğini bilmiyorsunuz. Göz gözeyiz ve sizinle sonuna kadar mücadele edeceğiz ve Müslümanların kaderine hükmetmenize izin vermeyeceğiz. Acı darbeler alacaksınız, intikamı bekleyin dedi. Tüm General Selami ayrıca tarihte Müslümanların kafirlere ve münafıklara teslim olacağı bir yer yoktur. Mazlum Müslümanları enkaz altında gömseniz de 40 bin Filistinliyi şehit etseniz de bilin ki 100 bin Filistinli çocuk doğar. Doğdukları andan itibaren direniş dersini alacaklar ve ellerine fırsat geçtiği anda meydana gelecekler ifadesinde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğ General Ali Fedevi, İslam devrimi 45 yılı aşkın ömrü boyunca hiçbir kötülüğü cevapsız bırakmamıştır ve İsrail'e mutlaka pişman edici bir yanıt verecektir dedi. Basın mensuplarına konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğ General Ali Fedevi, Siyonist rejimin saldırgan eylemine İran'ın yanıtı kesindir. İslam devrimi 45 yılı aşkın ömrü boyunca hiçbir kötülüğü cevapsız bırakmamıştır ve İsrail'in bu eylemine mutlaka pişman edici bir cevap vereceğiz dedi. Tuğ General Fedevi, Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilmesi Şar cephenin kötü niyetinde bir farklılık yaratmayacak. Büyük şeytanın mahiyeti konusunda hiç kimse arasında ayrım yapmayız ifadesinde bulundu. Hizbullah'a ve direniş eksenine İran'ın kapsamlı desteğinin altını çizen Tuğ General Ali Fedevi, 40 yılı aşkın bir süredir Hizbullah'ın yanındayız. Elbette bundan sonra bunu çok daha hızlı, çok daha güçlü bir şekilde yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz açıklamasında bulundu. Amerika'da bir temyiz mahkemesi İran Merkez Bankası'na karşı verilen bir 1.68 milyar dolarlık tazminat kararını iptal etti. Yerel saatle çarşamba günü bu temyiz mahkemesi İran Merkez Bankası'nın 1983'te Beyrut'ta Amerikan Deniz Piyadeleri Kışlası'na yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden veya yaralanan Amerikan askerlerin ailelerine 1.68 milyar dolar tazminat ödemesi kararını reddetti. Reuters'ın haberine göre 3 üyeden oluşan mahkeme heyeti aynı zamanda İran'ın yurt dışındaki varlıklarına el koymayı kolaylaştırmak amacıyla 2019'da kabul edilen Amerikan federal yasası ile ilgili olarak yapılan iddiayı da reddetti. Mahkeme bu yasanın İran Merkez Bankası'nın yargı dokunulmazlığını ihlal etmediğini ve bağımsız yargı yetkisi oluşturmadığını belirtti. 23 Ekim 1983'te Beyrut'taki Deniz Piyadeleri Kışlası'na düzenlenen bombalı saldırıda 241 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. İran Merkez Bankası yabancı hükümetleri Amerikan mahkemelerinde yargılamalarından koruyan Amerika Dış Egemenlik Dokunulmazlık Yasası kapsamında dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtmişti. Ancak 1983 patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri Tahran'ı bu saldırıdan sorumlu tutmaya çalışarak İran Merkez Bankası adına Kalesram hesaplarında bloke edilen varlıklara el koymak, tazminatın bir kısmına ulaşmayı hedeflemişti. Sistan, Belucistan eyaletinde yürütülen terörle mücadele operasyonu kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 6 terör unsurunun ise yakalandığı açıklandı. Sistan, Belucistan eyaletinde tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonu ile ilgili Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'ndan açıklama geldi. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamada tatbikat kapsamında 4 terör unsurunun etkisiz hale getirildiği, 6 teröristin yakalandığı açıklandı. Açıklamada 3 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'ndan yapılan açıklamada Sistan Belucistan eyaletinde tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonunun sürdüğü belirtildi. Gazze'deki savaşın üzerinden 405 gün geçti ve işgal ordusu konutları bombalamaya özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bu bölgede yaşayanlara su, gıda, ilaç ve yakıt girişini engellemeye devam ediyor. Gazze'deki savaş 405. gününe girerken İsrail işgal rejiminin hava saldırıları sürüyor. Bu saldırılarla eş zamanlı olarak işgalci İsrail rejimi Gazze'nin kuzeyinde özellikle de Cibeliya, Beit Hanun ve Beit Lahya'da kara işgalini, katliamlarını ve kentsel altyapıyı yok etmeyi sürdürüyor. Öte yandan Filistin direnişi son günlerde işgalci güçlere yönelik saldırılarını artırdı. Özellikle Cibeliye'de İsrail tanklarını ve askerlerini hedef aldı. Filistin kaynaklarına göre İsrail ordusu bölgenin haritasını Gazze'ye küçük bölgelere ayıracak şekilde değiştirmek amacıyla Cibeliye kampının batısındaki evleri yıkıp havaya uçurmaya odaklandı. Bu kaynaklara göre bu program binlerce Gazze'nin hayatına mal olsa bile İsrail'in askeri planı ve vizyonuyla uyumludur. Siyasi gelişmeler açısından Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken çarşamba günü İsrail'i Gazze'de gerçek ve uzun vadeli bir ateşkes konusunda anlaşmaya çağırdı. Gazze'nin geniş kesimlerinde gerçek ve uzun vadeli bir ateşkesin uygulanmasına ihtiyaç var dedi. Aynı zamanda Blinken, İsrail'in felaket niteliğindeki insani durumla başa çıkmak için adımlar attığını bir kez daha iddia etti. Bu da daha önce Hamas tarafından reddedilen ve şiddetle kınanan bir iddiaydı. Siyonist rejim Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnanlı kaynaklar Beyrut'un güney Dahiye'deki aralarında El Beraçneh Kulesi ve Harre Harrek'inde bulunduğu çeşitli bölgelerin Siyonist rejim savaşçıları tarafından ağır bombalandığını bildiriyor. Lübnan Hizbullah'ı ayrı açıklamalar yayınlayarak Siyonist rejimin mevzilerine karşı bugünkü füze operasyonlarının ayrıntılarını bildirdi. Ve sırada bültenimizin son haberi var. Irak İslami Direnişi yaptığı açıklamada Eilat Limanı'ndaki hayati bir hedefe birkaç insansız hava aracıyla saldırdığını bildirdi. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Pakistan arasındaki güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Pakistan'a yaptığı son ziyarette bölge için büyük bir sorun olan terörizm olgusuyla nasıl başa çıkılacağı konusunda bu ülkenin askeri ve siyasi yetkilileriyle istişarede bulunduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Rakçı ikili ilişkilerle ilgili olarak Pakistan'ın üst düzey yetkiliyle görüşmek ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere geçtiğimiz hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti ve bu ülkenin yetkilileriyle bir araya geldi. Bu görüşmelerde iki taraf sınırların ve her iki tarafında terörle mücadeleye yönelik ortak önlemlerin yoğunlaştırılmasına karar verdi. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Pakistan'ın PTV World kanalına verdiği röportajda bölgedeki güncel gelişmeler ve Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve tüm bölgeye yayılma ihtimali nedeniyle Pakistan'a gittiğini, terörizmde dahil olmak üzere bu zorluklarla başa çıkmak için ortak çözümlerin benimsenmesinde çok olumlu sonuçlar elde edildiğini ifade etti. Bölge çevrelerinde Siyonist rejimin bölgede işlediği suçların bölgede topyekün bir savaşa dönüşmesinden endişe ediliyor. Siyonist rejimin bölgedeki saldırılarını durdurmanın en önemli yollarından biri, bölgedeki İslam ülkeleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasıdır. Zira İslam ülkeleri Siyonist rejimin zulmünü önleyecek gerekli ve eksiksiz kapasiteye sahiptir. Fakat Batı'nın Kudüs'ü işgal eden rejime verdiği desteği yetkileyebilmesi için bu kapasite ve koordinasyon yeteneğinin birleştirilmesi gerekiyor. Bunlara ilaveten Dışişleri Bakanı Irakçı'nın Pakistan ziyaretinde bölge için büyük bir sorun olan terörizm olgusuyla nasıl başa çıkılacağı masaya yatırıldı ve sınırların her iki tarafında terörle mücadeleye yönelik ortak tedbirlerin artırılmasına karar verildi. Kendilerini Ceyşul Adl adı veren Ceyşul Zulm'de aralarında bulunduğu terör grupları İran ve Pakistan'ın ortak sınır bölgelerine sığınarak iki ülkenin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Bu terör örgütünün son dönemde İran topraklarına düzenlediği ve 10 İran askerinin şehit olmasına yol açan saldırısı Tahran ve Pakistan'ın her iki tarafın sınırlardaki kötülükleri sona erdirmek için askeri ve güvenlik işbirliğini her zamankinden daha fazla genişletmesi gerektiğini gösterdi. Komşuluk politikası çerçevesinde İran ve Pakistan'ın karşılıklı bağlılık düzeyini yükseltme kabiliyetine sahip olması, bölgesel ortamda terörle ve krize neden olan gruplarla mücadeleyi kaçınılmaz kılmaktadır. İran ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak ileriye dönük olduğunu, ancak ekonomi gibi alanlarda tatmin edici olmadığını da unutmamak gerekir. Her iki ülkedeki ekonomik, endüstriyel ve teknolojik kapasiteler dikkate alındığında Tahran ve İslamabad hala bunu geliştirmeye çalışıyor ve ticari ilişkilerde 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmayı umuyorlar. İran Dışişleri Bakanı'na göre Batı'nın İran'a yönelik yaptırımları hala devam etse de Tahran ve İslamabad ikili ilişkileri daha da geliştirmek için yaptırımlara ve yaptırımlarla ilgili cezalara bakılmaksızın ekonomik ortaklık için yeni bir çözüm ve mekanizmayı oluşturabilirler. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın İsrail'in suçlarını meşrulaştırma ve silah göndermeye devam etme girişimi etrafında. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yardımcısı Vedan Patel, Amerika'nın suçlu müttefikinden hesap sormaya istekli olmadığını ve yalnızca insan haklarını desteklediğini iddia ettiğini gösteren açıklamasında, İsrail Gazze'ye insani yardım konusunda yasalarımızı ihlal etmedi dedi. Amerika, Siyonist rejime insani durumu iyileştirmesi ve Gazze yardım göndermesi için bir ay süre verirken Patel şunu iddia etti. Değerlendirmelerimiz İsrail'in Amerikan yasalarını ihlal ettiğine dair herhangi bir işaret göstermiyor. Bundan bir ay önce Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Siyonist mevkidaşlarına gönderdikleri ve medyaya yansıyan ve içinde Gazze'de insani yardım krizini, Şili'de insani yardımların girişini kolaylaştırmak için bir ay süre tanıdığı mektubuna rağmen bu olay gerçekleşmemiş, fakat yine de Amerika Tel Aviv'e karşı herhangi bir karar almak istememiştir. Blinken bir ay önce İsrail'e yazdığı reklam kokan mektubunda açıkça her gün insani yardım taşıyan 350 tır Gazze'ye gelmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. UNRWA'ya göre bazı günlerde Gazze'ye yapılan insani yardım miktarı 10 tırın bile altında kalıyordu. Bu bağlamda Axios haber sitesi, Washington'un Gazze'deki insani koşullar nedeniyle Siyonist rejimi cezalandırma niyetinde olmadığını yazdı. Kimliklerin açıklanmaması koşuluyla konuyla ilgili konuşan iki kaynak Axios'a, Blinken'in Gazze'deki insani koşullarda iyileşme olmaması nedeniyle İsrail'e silah sevkiyatının dondurulmasına nihai olarak karşı çıktığını söyledi. Bu karar uluslararası insan yardım kuruluşlarının İsrail'in Washington'un Gazze şeridine daha fazla insan yardım göndermeyi kabul etme taleplerini karşılamadığı yönündeki açıklamasına rağmen İsrail'in önemli bir müttefiki ve İsrail'e en büyük silah ve diğer askeri yardım sağlayıcısı olan Amerikan hükümeti tarafından verildi. Uzmanlara göre Blinken'in bir ay önceki mektubu Amerikalı seçmenleri etkilemeyi amaçlıyordu. Sonunda Biden'ın aday arkadaşı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris, 7 kilit eyaletin tamamında Trump'a yenildi. Harris'in bu eyaletteki kaybının nedenlerinden biri de Michigan eyaletinde Müslüman desteğinin olmamasıydı. Amerika'nın Siyonist rejime verdiği geniş siyasi ve askeri desteğe ve bu rejimin Amerika'nın Gazze Savaşı'nda ateşkes talebi veya en azından Gazze halkına, özellikle de Kuzey Gazze'ye yardım sağlamak dahil olmak üzere uluslararası toplumun taleplerini kabul etmeyi reddetmesine rağmen Biden yönetimi ve üst düzey Amerikalı yetkililer Tel Aviv'e yalnızca etkisiz uyarılarda bulundu ve İsrail'i Gazze'deki savaşı durdurmaya veya birkaç aydır İsrail ordusu tarafından kuşatılmış olan Kuzey Gazze halkına yardım sağlamaya zorlamak için siyasi ve mali baskı aracını kullanmıyorlar. Washington'un bu konudaki maksimum eylemi, Amerikan Dışişleri ve Savunma Bakanlarını İsrail'in mevkidaşlarını uyarmak ve silah göndermeyi durdurma tehdidinde bulunmaktı ki bu boş bir tehditti ve pratikte uygulanmadı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Hazreti Fatıma-i Zehra Selamun Aleyha'nın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. İran takviminde 13 Cemadül Evvel tarihinden bir rivayete göre bu tarih takvimlerde kayda geçmiştir ve bundan itibaren 10 gün boyunca İran'da Eyyam-ı Fatimiye adı altında bir süreci idrak ediyoruz. Bu münasebet hakkında din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızın görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk önce Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve şehadeti bütün Müslümanlara tesliyat arz ediyorum ve Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi şehadet günü, ona diyorlar Eyyam-ı Fatımiye, yani bu günler Hazreti Fatıma'ya irtibatı vardı. Çünkü bu günlerden bu günlerden bir günde Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi şehit oldu ve maalesef o peygamberin yadigarı ki ümmet içinde kalmıştı, o da maalesef ümmet onu elden verdiler ve bu Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi'nin şehadeti çok yani feci bir şey, mesela mazlumiyet ve musibet idi. İlleti budur ki mesela Ayyam-ı Fatımiye o kadar önem veriyorlar. İlleti zaten budur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün evlatları hepsi dünyadan gitmişti. Peygamberden önce. Sadece Hazreti Fatıma Zehra kalmıştı. Elbette Hazreti Zehra'nın hakkında o hadisler ki mesela varid olmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç kesin hakkında öyle hadisler varid olmamış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hadisleri ki Hazreti Fatıma hakkında buyurmuşlar, hiç kesin hakkında, hiç kimsenin hakkında öyle buyurmamış. Niye? Çünkü Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem sadece Peygamberin kızıydı. Yok. Sadece Peygamberin, tabi Peygamberin kızı çok önemli ve çok çok yani şey vardır, yani önemi vardır ki mesela milletin, ümmetin içinde. Ama Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem başka faziletleri vardır. Yani öyle faziletler vardır ki bütün Sünni ve Şia kitaplarında, hadislerinde geçiyor ki Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem bütün bayanlardan daha üstün ve daha azdır. Bu yani inkar edilen bir şey değil. Onun için tabi vakti öyle bir afdal bir hanım ve peygamberin yadigarı tabi dünyadan gitse ve mesela hala şehit olsa mesela tabi muhakkak bir acı bir musibettir bu. Yani ne acı bir musibet, belki bütün musibetlerden daha acı. Ama ben bunu söyleyeyim. Kardeşlerime, bacılarıma bunu söyleyeyim ki hem Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi'nin viladetinde maalesef düşmanlar teşkik etmişler ve şek getiriyorlar, şek ediyorlar ve millete öyle şey ediyorlar ki yani kendine yok bu mesela Kevser suresi Hazreti Fatıma Zehra hakkında nazil olmamış. Halbuki ne kadar insan düşünüyor, bakıyor ki bu yani Kevser suresi muhakkak Hazreti Fatıma hakkında nazil olmuş. Niye? Çünkü Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin o iki tane oğlu dünyadan gitti. Bunlar dediler ebterdir. Ebter yani ne? Yani Arapların içinde yani bir adam vakti ki dünyadan giden oğlu kalmamışsa ya aslan evladı olmasa ya da oğlu kalmamış, ona diyorlar ebter. Ebter yani daha onun arkasında bir şey kalmamış. Bir insan kalmamış. Çünkü kızları da zaten insanlardan saymıyorlardı. Evet, peygamberin adı lakabı bıraktılar maalesef. O müşrikler elbette daha çok o Amr-ı As'ın babası. As ibn-i Vail ki Amr-ı As'ın babasıydı. O bu adı şey etti ve müşrikler de her zaman ebter diyorlardı. Ama vakti ki Hazreti Zehra sallallahu aleyhi dünyaya geldi. Bu acı nazil oldu bu Sure-i Kevser. İnne a'taynakel Kevser. Hala diyorlar mesela şey Kevser yani hayr-i kesir olsun. Lügat şeyinde olsun valla hayr-i kesir olsun. Evet hayr-i kesirdir. Ama sadece mesela o lügavi manasında bitmiyor. Niye mesela o sure o zamandan nazil oldu? Bundan sonra sorunun ahirinde niye buyurur ki inne şani'eke huvel abtar? Ve Peygamber hadisleri buyurdu. Hazreti Hatice buyurdu ki bu senin henüz Hazreti Fatıma dünyaya gelmemişti. Buyurdu ki bu senin hamilin kızdır. Ve Cebrail bana söyledi ki senin zürriyen, senin soyun bu kızdan olacak. Yani ne kadar adam düşünüyor ayetlerden, hadislerde bahsetken bu sure Hazreti Fatıma hakkında nazil olmuş. Bu bir. İkincisi diyorlar ki Hazreti Fatıma yok, dünyadan gitti. Nasıl dünyadan gitti? Yani Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem kalp krizini geçirdiği yok. Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem hasta mıydı? Yok. Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem o kadar yaşlı olmuştu ki daha yere yüremiyor mu mesela, daha onun için de yok. Öyle de değil. Ne oldu? Evet, yok öyle vefat etti. Ya vefat etti olmaz ki. Bu vefatın illeti bile sonra bir şeydir. Sebebi bir şeydir. Bu sebeplerden hiçbirisi yoktur. O zaman niye mesela Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin kızı ve en önemli bayanlardan en önemli dünyanın evvelinden sonuna kadar ondan sonra peygamberin yadigarı ki herkes gerek onun hizmetinde olarak yani hizmetinde o hizmet etmek ona her bütün insanların üzerinde lazımdır. Çünkü peygamberin yadigarıdır. Ve o kadar önemlidir Hazreti Zahra. Nasıl mesela Hazreti Zahra gece defnettiler ve hiç kese de söylemediler. Sadece mesela birkaç kişi geldiler de teşhi ettiler. Yani olur mu bu? Muhakkak bir şey vardır. Yok diyorlar mesela ya bir şey yoktur. Tamam. Olmaz ki. Bu doludur. Alamet sual, yani sual işaretleri burada çoktur. Öyleyse benim maalesef derinde merak edeyim ki bazıları kötülükler yanında hakikatleri gizletiyorlar. Ne kadar da biz gizlersek yine de gizlenmez. Lehre bir gün meydana çıkacak. Açılacak. Bu hem velayetinde hem teşvik ediyorlar. Ama bu fakat gizli kalmaz ve belli ümmet velayetinde bir gün şey edecek ki, dert edecek ki evet, mesele neydi? Herhal ben yine de Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi'nin şehadeti bütün Müslümanlara tesli ediyorum. Ve Allah'tan istiyorum ki Allah-u Teala bize Kur'an'la Ehl-i Beyt, Peygamber'in Ehl-i Beyt'iyle karar versin. Hem dünyada hem ahirette inşallah.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi'nin şehadet yıl dönümü münasebeti hakkında din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızın görüşlerini dinlediniz. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/temize başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından naklen sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi, Pezeşkiyan'ın Amerika ile müzakere sinyalleriyle ilgili haberine yer verirken, Riyad oturumunun Batı Asya'da gelişmenin başlangıcı olduğunu ve hükümet sözcüsünün, hükümetin halkın birlikteliği olmadan hiçbir karar almayacağını belirtiyor. Etimat gazetesi ise Dışişleri Bakanı Rakçı'nın Amerika'ya azami baskı uyarısını aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Azami Baskın'ın ikinci versiyonunun Amerika için maksimum başarısızlığın ikinci versiyonuna yol açacağını belirterek bu ülkenin yetkililerine hitaben maksimum rasyonellik fikrini deneyin çünkü bu herkesin yararınadır tavsiyesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı salı gecesi X sosyal medya hesabında Azami baskı politikasının ilk versiyonu kaçınılmaz olarak maksimum direnişle karşılaştı ve sonuçta Amerika için maksimum yenilgiye yol açtı diye yazdı. Irakçı mesajının devamında belge mi istiyorsunuz? Sadece bir örnek olarak İran'ın barışçıl nükleer programının sözde azami baskı politikasından önceki ve sonraki durumunu karşılaştırın ifadesine dikkat çekti. Mesajında maksimum baskının ikinci versiyonunu uygulamaya çalışmak yalnızca maksimum yenilginin ikinci versiyonu ile sonuçlanacaktır ifadesini kullanan Irakçı, maksimum rasyonelliği denemek daha iyi bir fikirdir. Bu herkesin yararınadır diye ekledi.
Cumhur İslami Gazetesi hükümet sözcüsünün gelecek yıl bütçesinin benzin fiyatının zamsız olarak hesaplandığını, Cumhurbaşkanı'nın eski Dışişleri Bakanları ile toplantısında Avrupa ülkeleriyle müzakerelerin yapılmakta olduğunu belirttiğini, İçişleri Bakanı'nın yabancı uyruklukları kabul etme imkanının bulunmadığını söylediğini belirtiyor. Şerven Gazetesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Siyonist rejimin Maliye Bakanı'nın ırkçı açıklamasına tepkisini ilk sayfadan vererek şunlara belirtiyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı Siyonist rejimin Maliye Bakanı'nın Batı Şeria'nın işgal altındaki topraklara ilhakına ilişkin ırkçı açıklamalarını kınadı. Bağımsız bir Filistin devletinin korunmasına karşı çıkması ve Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin genişlemesine destek vermesiyle tanınan Siyonist rejimin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, pazartesi günü yaptığı açıklamada 2025 yılının İsrail'in Batı Şeria üzerindeki egemenlik yılı olacağını iddia etti. İslam İşbirliği Teşkilatı salı günü yayımladığı bildiride işgalci İsrail rejiminin varlığı ve bu rejimin saldırı, yerleşim inşası, zorunlu göç, ilhak, yıkım ve etnik temizliğe dayalı politikaları uluslararası hukuka göre yasa dışı ve geçersizdir ifadeleri yer aldı. Bu bildiri işgalci rejimin liderleri ve onun aşırıcı yerleşimcileri tarafından Filistin milletini, topraklarına ve kutsal yerlerine karşı sürekli kışkırtma ve organize terörizmin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmaktadır. Daha önce Filistin Özerk Teşkilatı, Ürdün ve Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist Maliye Bakanı'nın Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin apartheid tutumuna ilişkin ayrı ayrı açıklamalarla tepki göstermişti.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Elon Musk'ın Trump kabinesinin şekillenmesindeki etkinliğini belirterek Siyonist rejim üslerinin Hizbullah'ın ağır saldırıları altında olduğunu, ülkenin güneydoğu sınırında ordunun mühendislik biriminin duvar inşaatını ciddiyetle takip ettiğini belirtiyor. Kudüs gazetesi Lübnan'da çağrı cihazlarının patlaması ile ilgili Siyonist rejim başbakanının itirafına yer verdiği haberinde şunlara yer veriyor.
Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlamasının sorumluluğunu üstlendi. 17 Eylül 2024 Salı günü öğleden sonra Siyonist rejim tarafından Lübnan'ın farklı bölgelerinde çağrı cihazı adı verilen kablosuz iletişim cihazlarının patlaması sonucu en az 12 Lübnanlı şehit oldu, 3000'den fazla kişi de yaralandı. Siyonist Radyo ve Televizyon Örgütü bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu pazar günü Knesset'in oturumu sırasında Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlamasının sorumluluğunu üstlendiğini bildirdi. Netanyahu bu toplantıda şunları söyledi. Çağrı cihazlarını patlatma ve Seyit Hasan Nasrullah'a suikast operasyonu bu rejimin Savaş Bakanlığı ve üst düzey yetkililerin muhalefetine rağmen gerçekleştirildi. Lübnan'daki çağrı cihazların patlamasının ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Volker Türk ile bazı bölge ülkeleri ve direniş grupları İsrail rejiminin Lübnan'daki sivillere yönelik saldırgan eylemlerini şiddetle kınadı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Mübarek Ramazan ayı yarıya gelmiş ve inkılapçı genç din adamı Seyyid Ali Hamenei mübarek Ramazan ayının 15. gününde İmam Hasan Aleyhisselam camisindeki minberdeki yerini aldı. Ve Yüce Allah'a hamd ve sena ile birkaç giriş cümlesinin ardından konuşma ve vaazına başladı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında İman, Tevhid, Nübüvvet ve Vilayet başlığı ile hazırladığımız Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli kitaptan sizler için alıntı yaptığımız podcast'imizi hep birlikte dinleyelim. Mübarek Ramazan ayı yarıya gelmiş ve inkılapçı genç din adamı Seyyid Ali Hamine'i mübarek Ramazan ayının 15. gününde İmam Hasan Aleyhisselam camisindeki minberdeki yerini almış ve Yüce Allah'a hamd ve sena ile birkaç giriş cümlesi ardından konuşma ve vaazına başlamıştı. Daha önce de belirttiğim gibi bugünkü sohbetimizde nübüvvet meselesine değinmek istiyoruz. Elinizdeki notlarda nübüvvet ile ilgili bazı konuları dikkate aldığımızı görüyorsunuz. Ki Allah'a dayanarak ve Kur'an-ı Kerim'in mübarek ayetlerinden yardım alarak bu birkaç konuya değinmek istiyoruz. Nübüvvet tüm dinlerin temellerinden biridir. Sadece dinin usullerinden biri değil, üstelik diğer usullerden de daha üstündür. Zira nübüvvete inanmadan dinin hiçbir anlamı yoktur. Din, Yüce Allah tarafından bir mesajcı vesilesiyle bize ulaşan bir program, meslek, ekol ve ayindir. Öyleyse dinin mayası nübüvvet ilkesindedir. Nübüvvet felsefesi. Nübüvvetten söz ettiğimizde bazıları peygamberin okuma yazması olmadığı için acaba yazmadığı ve okumadığı mı konusuna yöneliyorlar. Yoksa yapabilirdi. Fakat kendisi yazmıyor veya okumuyor muydu? Bir başka konu şu ki İslam peygamberi nübüvvet ve bi'setinden önce dünyadaki dinler ve ritüellerden hangisine inanır ve davranırdı? Peki bunların bilmesinin ne faydası vardı? Bizim için ne kadar zaruri ve gereklidir? Hiç. Tabii ki din ve nübüvvet hakkında her şeyi bildiğimizde bu sorulara da yanıt vermemizde hiçbir engel yoktur. Bizim toplumumuzda daha nübüvvetin kavramı, bi'setin ve bi'setten amaçlanan hedef ve sonucu bilinmiyor. Eğer bilinseydi o hedefi isterdi. Nübüvvet alanında hala giriş ve ilkeler konusunda sorunumuz var. Bu yüzden mütekellimlerin kendi kitaplarındaki nübüvvet konusunu açmıyoruz. Bu kitaplara kendiniz başvurabilirsiniz. Seyyid Ali Hamine'i ana konusuna şu soruyla başladı. Neden peygamber olmalı? Ne gerek var? Neden Allah'tan insanlara yol gösterecek birisi gelsin ki? İnsan kendisi yapamaz mı? İnsan bilgisi ve insan düşüncesi yeterli değil mi? Bu bilmemiz gereken bir konudur. Çünkü bu konuyu anlamadan diğer nübüvvet konularını da doğru bir şekilde anlayamayız. O halde ilk konumuz nübüvvetin ne işe yaradığıdır. Dikkat edin, nübüvvet felsefesi konusunda sadece insani duyguların, içgüdülerin ve aklın insanları yönlendirmeye ve hidayet etmeye yeterli olmadığına iktifa ediyoruz. Yani bir dizi yaratık yalnızca duyuları, yani görünürdeki duyuları tarafından yönetilir. Hayvanlar da yolu bulmak için içgüdülerinden yardım alıyorlar. Arının kendisine güzel kokulu bir çiçeğin üzerine oturmasını ya da kovanını altıgen şeklinde yapıp özel törenlerle kovaya girmesini söyleyen onun içgüdüsüdür. Kraliçenin, askerin ve tümünün görevleri içgüdüleri tarafından onlara ilham oluyor. Nahl suresinin 68 ve 69. ayetlerinde şöyle buyruluyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve evhâ rabbuke ilen nahli en ittehidî minel cibâli buyûten ve mineşşeceri ve mimmâ ya'rişûn. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve onların yaptıkları bal kovanlarından kendin için evler edin. Sonra tüm meyvelerden ye ve Rabbinin senin için kolaylaştırdığı yollarda seyret. Artık bir arı çiçek ve bitkiler yerine kötü kokulu bitkileri koklayıp emerse, kovanın hemen kapısında öldürülecek ve içeri girmesine izin verilmeyecektir. Bütün bunlar onların duasına ve içgüdülerine dayanmaktadır. İçgüdü arı için yeter. Bir diğer nokta ise yüzyıllar önce yapılmış bir kovan ile bugün arıların yaptığı kovanları karıştıracak olursanız aralarında iğne ucu kadar bir fark olmadığını göreceksiniz. Yani arının işinde ve başka hiçbir hayvanın işinde bir evrim, ilerleme ve gelişme yoktur. Var olan şey onun işini tamamlayabilecek duasını ve içgüdülerinin açığa çıkmasıdır. Fakat insan içgüdülerini kullanır. Fakat az. Siz de duyduğunuzda içgüdünüz ve duanızla besin deponuzu anne göğsünde bulmayı başardınız. Kimse size onu ağzınıza koyduğunda emmeyi öğretmedi. Bu sizin içgüdünüzdü. Çocukluk döneminden geçip büyüyünce yavaş yavaş içgüdü denilen bu şey zayıflıyor ve yerini akıl denilen daha güçlü, daha kuvvetli bir şey alıyor. Hatip camideki kalabalığa baktı ve bir anlık sessizliğin ardından şöyle dedi. Şimdi soru şu. Bu insan bilgeliği ve düşüncesi onu mutluluğun hedefine ulaştırabilir mi? İnsan aklı ona rehberlik edecek kadar yeterli mi? Bir an bir sessizlik hakim oldu. Eğer bir kişi ön yargılı değilse ve ön yargısız yargılamak istiyorsa şöyle diyecektir. Hayır, insanın tarafsız sağduyusu kendi yetersizliğine karar veren bir mahkeme gibi benim insanlığı bağımsız olarak yönlendirmeye yetkin olmadığımı söylüyor. Bunu iki nedenden dolayı söylüyorum. Birincisi, insan aklı sınırlıdır. Halbuki ihtiyaçları sonsuzdur. Bu sınırlı akıl, insanın sonsuz arzu ve ihtiyaçlarına kanunlar koymaktan acizdir. Tüm ağrılar bilinmez ve hepsine uygun tedaviyi getiremez. Diğer nedenimiz ise tarihi ve bilimsel gerçeklere bakılarak kanıtlanmıştır. Aristoteles, Platon, Sokrates gibi aydınlar insanlığı yönetebildiler mi? Görüyorsunuz, tüm düşünme, araştırma ve danışmalardan sonra Platon bir ütopya çizdi. Bu ütopya, Platon'un aklının dışında bir an bile hayata geçirilmemiştir. Bugün bile entelektüel ve felsefi ekoller, hipotezler ve yasalar formüle ediyorlar. Fakat tek bir sonuca dahi ulaşamıyorlar ve birbirlerine karşı saf tutuyorlar. Eğer insan bilgeliği yeterli olsaydı bu kadar çok entelektüel ve zihinsel çatışma yaşanmazdı. Akıl ve bilgelik bir sonuca varır. Bugünkü sohbetimizin konusu olan nübüvvetin anlamı, İnsanın hidayeti için duyu, içgüdü ve akıl gücünden daha güçlü ve derin bir güce ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi size soruyorum. Bu güç duyularınızla veya içgüdülerinizle rekabet ediyor mu? Yoksa onlara karşı mı çıkıyor? Hayır. Asla. Vahiy akla yol göstermek, gömülü aklı toprak altından çıkarmak için gelmiştir. Emirülmü'minin insanlığın öğretmeni şöyle buyuruyor. Allah peygamberleri gönderdi ki insanlar arasında bilgelik hazinelerini uyandırsın. Onları onur ve hasiyetin eşlik ettiği insanlık duasına döndürsün. Onlara Allah'ın unutulmuş nimetlerini hatırlatsın. Firavunlar, Nemrutlar ve güçlüler tarafından gömülen insan toplumlarının bilgeliğini ortaya çıkarsın. Firavunlar insanların akıllarını kullanmalarını istemezlerdi. Bu yüzden de insanların akıl ve düşüncelerini kendi isteklerini empoze ederek gömüyorlardı. Peygamberler onların tersine insanın akıl ve hikmetini verimli kıldılar. Gizli hazineleri çoğaltarak insanların eline verdiler. Dinin akla aykırı olduğunu düşünenler ya dini bilmiyorlar ya da akılları yok. Yoksa aklı olan, deneyen, tecrübe eden ve dini bilen bir insan doğru dinin mükemmel akla sunulduğunda birbiriyle hiçbir çelişki ve çatışmanın bulunmadığını da iyi bilir. Bugün insanlığın büyük akılları tevhid, nübüvvet, namaz, oruç, zekat ve dinin fer'i delillerini anlarlar. İmam Seccad aleyhisselamın şöyle buyurduğu belirtiliyor. Allah'ın dinine akıl yoluyla ulaşılamaz. Bazıları imamın bu sözünü yanlış yorumluyorlar. Anlamı ise ilahi dinin akılla keşfedilemeyeceğidir. Yani öğle namazının 4 rekat olduğu geleneğiniz yoksa, öğle namazının 4 rekat olduğunu aklınızla anlayamazsınız. Bu da çok doğru bir ifadedir. Eğer bizzat İsra suresinin 78. ayetinde namazın zamanını söylemez ve güneşin öğle vakti zeval bulmasından gecenin kuyu karanlığına kadar namazı dosdoğru kıl demezse, sen akıl ve düşünce yolu ile namazın vaktini anlayamazsın. Bu da doğru bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 78. ayetinde şöyle buyuruyor.
اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
Güneşin öğlen vakti zeval bulmasından gecenin koyu karanlığına kadar namazı dosdoğru kıl. Eğer bizzat bu surede de böyle denmezse, sen akıl ve düşünce yoluyla namazın vaktini anlayamazsın. Şimdi bazı cahiller dini savunma adına var gücüyle bağırıyorlar. Din adına felsefe yapmayın. Halbuki ifade etmemiz gerekir. Elbette anladığımızın derin din bilgisinin binde biri olmadığını kabul ediyoruz. Ama ben bir kelime söylediğimde karşıdaki kişi başka bir kelime söylüyor. Bu tarih boyunca devam ediyor. Birkaç yüzyıl sonra insanlık, beşeriyet ve bu düşüncelerin, bu fikirlerin ve uyarlamaların aklına gelmediği zamana göre dinin derinliğine çok daha olacaktır. İmam Hasan aleyhisselam caminin genç vaizi bir nefes aldı ve sözlerine şöyle devam etti. Dolayısıyla vahyin rehberliği olmadan insan saadet yurduna ulaşamaz. Eksik olduğu ilmi ve irfanının ona yol göstermeye yetmediği için gaybtan bir elin gelip ona yol göstermesi gerekir. Burası gaybden bir elin çıktığı yerdir. Bazı insanların rızıklarını aramadığı ve bunun kendilerine gelmesini beklediği bir yer değil. Veya günah ve münkerle karşı karşıya kalan, sadece pişmanlık ve esefle yetinen ve ilahi görevini yerine getirmeyen ve gaybtan bir elin kendileri için bir şeyler yapmasını bekleyenler. Eğer Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dikkat edecek olursak, örneğin Maun suresinin 2. ayetinde Allah dini yalanlayanları, başkalarını yoksullara doyurmaya teşvik etmeyenler olarak tanıtıyor. Yoksulluğun ve açlığın kökünü yok etmek için Kur'an ayetlerine uymayanlar. Burada insanlara yol gösterecek gaybtan bir el lazımdır ve insanın aklını risalet becerisiyle uyandıran bir peygamberin eli. Seyit Ali kendi notlarına bakarak şöyle dedi. Burada not aldığım bir diğer konu ise nübüvvet ne anlama gelir konusudur. Peygamberliğin anlamı nedir? Bisset ile ilgisi nedir? Peygamberin mebus olduğu söylendiğinde bu ne anlama geliyor? Bu alanda bazı ayetler vardır. Çok içerikli ve çok anlamlıdır. Bu ayetlerden biri Bakara suresinin 213. ayetidir ki burada özetle tercüme ediyorum. Detaylı anlatımı için arkadaşlar Kur'an'dan Hüzmeler kitabına bakabilirler. Yüce Allah bu ayette şöyle buyuruyor.
كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
İnsanlar tevhid üzere yaşayan tek bir ümmetti. İnsanlar ve milletler eşit ve aynı durumdalar. Bütün insanlarda akıl, düşünce, zeka, dış ve iç duyular vardır. Bütün insanlarda açlık ve susuzluk vardır. İhtiyaçların hepsi eşit ve neredeyse aynı türdendir. Tabii ki soylu bir ailede dünyaya gelen 6-7 yaşında özel öğretmeni olan ve yabancı dil konuşabilen bir soylunun 6-7 yaşında sıradan konuşmayı bile bilemeyen bir fırın işçisinin çocuğu arasındaki fark başka bir konudur. Bu mesele onun bundan daha yetenekli olmasının delili değildir. Hayır, onun yeteneğini ortaya çıkartmışlar ama bu zavallınınki kalmış ve ortaya çıkamamış. İnsanlar doğal olarak ve normal olarak benzer ihtiyaçlara sahiptir. Eşit ve benzerdirler. Bu yüzden Allah peygamberleri gönderdi. Yüce Allah bu eşit insanlar arasından peygamberler görevlendirdi. Peki ne yapsınlar diye görevlendirdi? Müjdeciler ve uyarıcılar olarak. Peygamberler neyi müjdeliyor? Cenneti, dünya saadetini, huzur, güvenlik ve refahın tesisi, yoksulluğun, ümitsizliğin, korkunun, güvensizliğin ve cehaletin ortadan kalkmasını müjdeliyor. Ve son olarak insanlara güzel bir yönetim ve salih bir şehir kurulacağını, ardından da cennete gidip Allah'ın rıdvanının müjdesini verirler. Korkutanları da korkutuyorlar. Peygamberler insanları cehennem ateşinden, cehalet ve fakirlik canavarının hakimiyetinden, fesat vadisine düşmekten ve fitne yamacından korkuturlar. Allah müjdeci ve korkutucu olarak peygamberler gönderdi. Onlara kitap da indirdi. Elbette mesele sadece müjde vermek ve korkutmak değildir. Onlara Allah tarafından hak bir kitap indirilmiştir. Hakkı kısaca tanımlamak istiyorum. Yani insanın doğasına ve dünyanın doğasına uygun olan, dünyanın doğal işleyişini eşlik eden şey yani haktır. Peygamberlerin kitabı da haktır. Çünkü insanı tabiat yoluna, fıtri yoluna ve evrim sürecine yöneltir. İnsanların ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında dost doğru hükmetmek üzere onlara kitap da indirdi. İnsanlar arasında ihtilaf olması bir gelenektir. Şunu bilin ki ihtilaflara sahip olmak evrime yol açar ve insanoğluna faydalıdır. Kitabın insanlar arasında hüküm vermek ve yargıda bulunmak için geldiğini söylemesi, peygamberlerin yarattığı hükümetin zorbalık hükümeti olmadığını, aksine hukukun ve kitabın hükümeti olduğunu anlamamızı sağlar. Ve kendisine verilenlerden başkası bu konuda ayrılığa düşmedi. Bu ayet bize bazı insanların doğru söylediğini, bazılarının ise tam tersini söylediğini belirtmektedir. Bunlar da dine mensupturlar ve dini konuşurlar ama gerçeğin tersini söylerler ve Allah'ın dinini çarptırırlar. Onlara bunca açık deliller geldikten sonra da gene ancak ihtirasları yüzünden tuttular da ihtilafa düştüler. Halbuki Allah inananları onların ihtilafa düştükleri doğru şeye kendi izniyle muvaffak etti. Gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediğini doğru ve düz yola çıkarır. Yorgunluğu yüzünden okunan Seyyid Ali bu ayetin tercümesiyle sözlerini bitirdi. Ve son söz olarak şöyle dedi. Öyleyse biz buraya kadar nübüvvet felsefesini belirttik ve dinin Allah tarafından bir mesajcı tarafından getirilen şey olduğunu söyledik. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetullah Hamene'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında İman, Tevhid, Nübüvvet ve Vilayet başlığı ile birkaç bölümden oluşan Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli kitaptan sizler için hazırladığımız bugünkü podcastimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde sizlere nübüvvet ve felsefesinden bahsettik. Dinlemiş olduğunuz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamene, Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamene'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allahu Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak hezyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.